Herkese merhaba, ben İlker. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Bütün bilmek istediğim nerede öleceğim. Böylece oraya asla gitmeyeceğim. Bu sözün sahibi Charlie Munger, 100 yaş gününden sadece bir ay uzaklıkta. 28 Kasım 2023'te 99 yaşında hayatını kaybetti. Açıkçası bu hafta başka bir bölüm yapmayı düşünüyordum ama sanırım biraz Charlie üzerine konuşmak ve onun bize bıraktığı bilgeliği anlamak hepimiz için daha iyi olabilir sıcağı sıcağına. Bu yıl özelinde de Berkshire Hathaway'in yıllık toplantılarını çok detaylı bir şekilde ele almıştım. Bu ikilinin çok az kalan beraber zamanında, özellikle son yıllarında artık bir saygı niyetine bu önemli toplantıların sonuncusunu sizlere aktarmaya çalışmıştım. Hatta iki parta bölmüştüm toplantıyı. İki bölüm yaptık ve şimdi dönüp bakınca iyi ki yapmışım diyorum. Çünkü bir daha bu toplantılardan faydalanamayacağız. Tabii Buffett devam edecek toplantılara ama onun da önünde artık çok uzun olmayan bir zamanı kaldığı için eskisi gibi olmayacaktır. Bir devrin sonuna geldik Berkshire için. Buffett her zaman daha neşeli, daha nüktedan ve sanırım toplulukla ilişki bakımından daha kolay iletişim kuran birisiydi. Ve Charlie daha sakin ama konuştuğu zaman da lafı gediğine sokan, genellikle de sansürsüz bir şekilde düşüncelerini net, direkt aktaran, sözünü sakınmayan biriydi. Sadece bu yüzden bile sevilebilecek bir karakter. Hepimiz artık ömrünün sonuna geldiğinin farkındaydık. Kaç tane daha toplantıya katılacağından da emin değildik. Ama yine de herkes için sanki çok beklenmedik bir ölüm gibi gerçekleşti. Bu insanlara baktığımda ben büyük babamı görüyorum birazcık. Bende öyle bir etki yapıyorlar. O yüzden haberi gördüğümde herkeste olduğu gibi ben de çok etkilendim. Ama ek olarak onlardan çok fazla şey öğrenmeye çalıştığım için, öğütlerini ve fikirlerini kısmen de olsa benimsemeye çalıştığım için, benim olduğum yerden ve bakış açımdan baktığımda büyük babamdan çok bir farkları yok bu isimlerin. Bir hoca-öğrenci ilişkisi içinde söylüyorum bunu. Ve onlar her zaman sabırlı, dürüst, gerektiğinde de acımasız ve sözünü esirgemeyen, bence bir yatırımcının kendisi için seçebileceği en iyi hocalardı. Tabii hala öyleler. Daha önce Buffett'la ilgili bir bölüm yapmıştık burada. O yüzden bugün onu biraz resmin dışına çıkartarak konuşmaya çalışacağım. Umarım bunu başarabilirim ve hep birlikte Charlie Munger'ın hayatına, yatırım felsefesine ve biyografisine biraz odaklanalım istiyorum. Charlie'nin hayatını sanırım 4 parçaya ayırabiliriz. İlk parça elbette çocukluğu ve üniversite dönemine kadar geçen süre. Burada yatırımcı kimliğinin ilk kıvılcımlarını göreceğiz. İkinci bölüm iş hayatı ve ilk yatırımları. İlk 1 milyona ulaşma yolculuğu olacak. Üçüncü bölümde Buffett'la tanışması ve birbirlerinden etkilenmeleri, yatırım felsefesi olarak artık belirli bir standarda oturması ve genel fikirlerini de neredeyse tamamen şekillendirmesi üzerine geçirdiği dönüşüm olarak görebiliriz bu bölümü. Dördüncü ve son bölümde de artık diğer her şeyi bırakıp tamamen bir yatırımcı olduğu ve belki son 30-40 yıllık döneminden bugüne kadar uzanan bilgelik evresi olarak ele almaya çalışacağım. Bence böylece kafamızda çok daha net bir Munger portresi çizilebilir. Bu hikayeyi bir kahramanın yolculuğu hikayesi olarak da görebiliriz. Çünkü Munger burada diğer incelediğimiz isimlere göre başarıya ulaşma anlamında bana göre çok daha zorlu yollardan geçiyor. Ve günün sonunda kahramanın yolculuğu tamamlandığında aynı o şemadaki gibi, filmlerde gördüğümüz süper kahraman hikayelerindeki gibi geçirdiği dönüşümü biz diğer küçük yatırımcılara bir bilgelikle aktarmaya çalışıyor. O yüzden bence çok özel bir isim ve eğer o olmasaydı, yüksek ihtimalle bugün Berkshire'da bulunduğu pozisyonda olamazdı. Ve bugünlerde çokça konuşulmaya başlanan büyük bir yatırım imparatorluğunun yanında, 160 milyar dolar gibi bir nakdin üzerinde oturan bir firmaya dönüşemezlerdi. Son zamanlarda bu nakdi ne yapacaklarını sürekli sordukları için o kısmı da bir detay olarak eklemek istedim. Ve Munger'ın son röportajında da aynı soru geliyor. Daha 2 hafta önce Berkshire'ın artık kişisel finans muhabirine dönüşmüş gazeteci Becky Quick ile son röportajını yaptı Charlie Munger. Son röportajı olduğunu bilmeden. Bu arada ölümüyle ilgili net bir sebep belirtilmedi henüz biz bu yayını hazırlarken ama artık kalbinin yorulduğunu söyleyebiliriz sanırım ve doğal bir ölüm olduğu söylenebilir. Tabii tüm bu hikayeye ve Charlie'nin bize bıraktığı yatırımcı felsefesine, bilgelik mirasına dalmadan önce, henüz bölümün başındayken bu programın sponsoru BTC Türk Hisse uygulamasından söz etmek istiyorum. Eliptik Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanıyla, geniş yetkili aracı kurum lisansıyla hizmet veren yeni nesil bir yatırım hizmeti platformu var BTC Türk Grubun. Self-service finansal hizmetler olarak adlandırılıyor ve tamamen dijital bir platform. 7/24 canlı destek ve para transferi imkanı var. Para çekme ve yatırma işlemleri haftanın her günü gerçekleştirilebiliyor. Fakat belki de en önemlisi, pay alım satım işlemlerinde T+2 takas süresi için hemen kullan adında yeni bir özellik var. Talepte bulunmanız halinde takastaki satış bedellerinizi cüzi bir komisyon karşılığında T+0 süresinde, yani aynı gün içinde hesabınıza aktarabiliyorsunuz. 100 TL'lik bir alt limit var ve bu oldukça makul bir seviyede. Ek olarak yine önemli bir özellik nemalandırma seçeneği var. Bankaların serbest hesaplarındaki günlük faiz işletimine benzer bir şekilde hisse uygulamasında portföyün nakit bekleyen kısmını nemalandırma seçeneğiyle 100 TL ve üzeri bakiyeler için isterseniz gecelik faizde değerlendirme fırsatı sunuyor Eliptik Yatırım ve ekstra bir avantaj yaratabiliyorsunuz. Para transferlerinin de 7/24 gerçekleştirilebildiğini düşünürsek, efektif bir şekilde birikim ve yatırım yapılabilen bir yatırım hesabına dönüşüyor uygulama. Şu anda Borsa İstanbul tarafı var, fakat gelecekte Amerika tarafının da yer alacağını söyleyebiliriz. Ben de portföyümün bir kısmını aktardım buraya. Sürekli bir al-sat yapmadığım için iyi bir müşteri değilim belki ama BTC Türk kripto tarafındakine çok benzer bir deneyim sunuyor. Tüm bunlarla ilgili yeni bir reklam filmi de yayınladılar. Hem dijital hem de TV'de dönmeye başlayan. Çok güzel olmuş. Onun da linkini bırakırım notlar kısmına. Bunlar yeni nesil uygulamalar ve 7/24 canlı destekle birlikte stabil, sağlıklı çalışıyorlar. O yüzden bu uygulamaya mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bölüme devam edersek. Tam ismiyle Charles Thomas Munger, yani Charlie Munger. İsmini büyük babası Thomas Charles Munger'dan alıyor. Kendisi federal bir hakim. Çok uzun bir süredir Nebraska, Omaha'da yaşayan bir aile, Munger ailesi. Ve ailenin büyük bir bölümü, yine Charlie'nin çocuklarının da büyük bir bölümünün dahil olduğu şekilde ailecek hukuk eğitimini önceliklendirmiş durumdalar. İsmini aldığı dedesi çok yetkin ve döneminin önemli hakimlerinden birisi. Babası yine çok iyi bir avukat ve neredeyse babadan oğula geçer şekilde, hatta ailecek aynı okuldan, aynı ekol altında mezun oluyorlar. Harvard Hukuk onların avukatlık eğitimlerini aldıkları yer, ailecek. Bu kısımlara aslında hikayenin ortalarına doğru geçeriz. Sadece şunu bilmek lazım. Bu aile orta üst sınıf diyebileceğimiz bir aile. Fakat Munger servetini sıfırdan yaratan birisi. Bu da bence çok çok önemli bir detay ve burada daha önce de yaptığımız gibi böyle kişileri incelerken, hayatlarını, yatırım felsefelerini anlamaya çalışırken dikkat etmeye özen gösterdiğim detaylardan birisi de hepsinin sıfırdan bir noktalara geliyor olması. Çünkü bugünlerde çok sıklıkla duymaya başladığımız ve çevremizde de belki bazen gördüğümüz o yapay başarı illüzyonunun dışından gerçekten bir emek harcanarak başarılı olmuş kişiler bunlar. Ve bence çok önemli bir detay burası. Sözlerini, tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini o yüzden bana kalırsa çok daha dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz. Charlie 1 Ocak 1924 doğumlu. Doğum tarihiyle ilgili gerçek bir bilgi mi bu, emin değilim. Çünkü belki aynı bizde olduğu gibi o dönem Amerika'da da yeni doğan çocukları 1 Ocak tarihli olarak kayıt ettiriyor olabilirler. Ama böyle bir detaya sahip olmadığımız için bunun gerçek doğum günü tarihi olduğunu kabul etmemiz sanırım daha doğru olacaktır. Belki gerçekte birkaç hafta ya da bir ay sapmalar olabilir. Bilemeyeceğimiz bir detay bu. Ya da benim araştırmalarımda Charlie'den böyle bir şey duyduğumu ya da gördüğümü hatırlamıyorum. Her neyse, bu kısmı geçelim. Yani Charlie neredeyse 100 yaşına basmak üzereydi. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Charlie'nin çocukluğu büyük buhran dönemine denk geliyor, fark edebileceğiniz gibi. 1930'larda Amerika, biraz Birinci Dünya Savaşı'nın etkileriyle birlikte, biraz da kendi bankacılık krizleriyle birlikte ciddi bir ekonomik çıkmazın içine girmiş durumdaydı. Kapattığımız yüzyılın en büyük ekonomik krizlerinden birisiydi bu. Ve benim de çok ilgimi çeken tarihlerden birisi. Aslında bir gün burada birazcık daha küçük bir hikaye anlatımıyla böyle krizleri aynı bir 32. gün belgeseli niteliğinde ele almak istiyorum. Yapmayı çok istediğim bir şey bu. Umarım böyle şeyler yapmak için de fırsatlar bulabiliriz. Ama hayatta da gördüğümüz gibi birçok şey olabiliyor. Ve böyle dönemler de ayrıca özel bir çalışma, araştırma gerektirdiğinden basit, iyi çalışılmamış bir şeyler çıkartmak istemiyorum. Neyse, konuyu çok dağıtmayalım. Zaten çok uzun bir konumuz var ve umarım bir bölümde anlatmak istediğim her şeyi sığdırabilirim. Büyük buhran zamanlarında, Charlie henüz daha 7-8 yaşlarındayken, o dönem her ailede olduğu gibi onlar da çok ciddi bir ekonomik zorluk yaşıyorlar. Yani çocukluktan kalma bir tecrübe bile olabilir Charlie'nin bugünkü o sert yapısı ve mizacı. Bu tip insanlar çünkü hayatları boyunca birçok şey gördüler. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları, sonrasında İkinci Dünya Savaşı ve değişen dünya düzeni, kapitalizmin yayılması, insanların refah seviyesinin göreceli olarak yükselmesi, tarihimizdeki yaşadığımız bütün krizler, yine bizim kitaplardan okuduğumuz neredeyse bütün balonlar ve ekonomik zemin kaymaları, hepsine birebir şahit olan birisi Charlie. Çocukluğunda daha henüz belki hiçbir şeyin farkında değilken kendini büyük buhran döneminin içinde buluyor ve ailesine destek olabilmek için ya da en azından onlara yük olmamak için çalışmaya başlıyor. İlk çalıştığı yer de çok ilginç. Buffett'ın büyük babası Ernest Buffett'a ait bir markette iş buluyor. Yine çok ilginç bir detay. Aslında ikisinin büyük babaları birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ve zaten bu şekilde bir bakıma ileride yolları kesecek, dolaylı olarak. Charlie, Ernest Buffett'ın marketinde günlük 2 dolardan işe başlıyor. Genellikle hafta sonları boş zamanlarında burada çalışıyor ve günlük 12 saate yakın iş yaptığından bahsediyor kendi konuşmalarında. Ernest'ten de özellikle çok disiplinli olmayı ve katı kurallarla iş yapmayı öğrendiğini, çok çabalamanın önemini kavradığını aktarıyor yine. Fakat şunu fark ediyor burada, bu şekilde çalışarak zengin olamayacağını görüyor. Daha o yaşlarda kısmen de olsa aklı para kazanmakta ve bunun çok daha efektif yolları olabileceğini düşünmeye başlıyor. Charlie bu arada aynı zamanda çok zeki birisi. Bu da zaten çalıştığı yerde ve yine ailesi tarafından çok erken yaşta fark ediliyor. Kendisi de matematiğe çok ilgi duyuyor erken dönemlerde ve en iyi dersinin matematik olduğunu söylüyor. Okulla birlikte hafta sonu çalışmalarıyla kolej zamanına kadar hem ailesine katkıda bulunuyor hem de bu buhran dönemindeki zor zamanlarda kendi içinde birikim yapmanın önemini kavruyor. Fakat onun Omaha'da kalma gibi bir niyeti yok. O yüzden kolej zamanında fırsatını bulduğu anda Omaha'dan ayrılıyor ve Michigan'a gidiyor. Orada matematik ve fizik üzerine eğitime başlıyor. Fakat dediğimiz gibi Charlie'nin hayatı, özellikle de hayatının ilk yarısı olarak görebileceğimiz 40'lı 50'li yaşlara kadar olan dönemi birçok dönemece sahip. Bugün geri dönüp bu hayatı incelediğimizde birçok küçük karar birçok şeyi etkilemiş ve yine elinde olmayan birçok sebep hayatıyla ilgili bambaşka gelişmelere sebep olmuş durumda. Bunlardan birisi Michigan Koleji'nde okurken henüz daha ikinci yılının sonunda okuldan ayrılarak orduya katılmak oluyor. Bu dönemler 1940'lı yıllar ve artık Charlie 19-20 yaşlarında. Yine yıllardan da anlaşılacağı üzere 2. Dünya Savaşı sebebiyle o dönemki birçok askerlik çağındaki genç gibi o da sanırım bir miktar zorunluluktan kaynaklı orduya giriyor. Tabii bu askerlik döneminde Charlie cephede savaşmamış. Yine çok ilginç bir şekilde matematik ve fizik altyapısından dolayı onu meteoroloji birimine, destek hizmetine veriyorlar. Bir meteorolojist olarak çalışıyor adeta. Kendi aktarımına göre o dönemlerdeki teknoloji çok gelişmiş olmadığından dolayı tabii ilkel yöntemlerle tahminlerde bulunuyorlarmış. Ve Amerika'nın özellikle Japonya ile sıcak savaşta olduğu dönemlerde askerlik yaptığını söylüyor. Yaptıkları şey haritalar üzerinde ellerine gelen hava raporlarını girmek, manuel olarak haritalarda işaretlemek, hangi bölgede hava durumunun ne olduğunu çıkartmak, sonra da bu bölgesel haritaları birleştirerek daha geniş bir çapta haritaya çevirerek genel olarak hava durumunun nasıl hareket ettiğini anlamaya çalışmak. Yağışların ve sıcaklık değişimlerinin hangi yönde gittiğini bu geniş haritadan görerek ona göre yine bölgesel bir şekilde tahminler yapmaya çalışmak geleceğe yönelik. Bu yöntem bana nedense piyasalarda tahmin yürütmekten pek de farklı görünmüyor. Biz de genelde piyasanın gidişatını tahmin etmeye çalışırken geçmiş verilere bakarak ve kalabalığın hangi yöne doğru gittiğini inceleyerek bir çıkarım yapıyoruz. Ve gelecekte ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Hava durumu tahmini yapmakla piyasanın gidişatını tahmin etmek arasında ilkel metotlar açısından bir karşılaştırma yaparsak neredeyse hiçbir fark yok gibi görünüyor. Tabii bugün artık teknoloji çok gelişmiş bir durumda ve çok küçük hata paylarıyla havanın gidişatını tahmin edebiliyoruz. Ancak piyasalar için hala aynı şeyin geçerli olmadığını söylemek sanırım çok da yanlış olmayacaktır. Charlie'nin ben buradan önemli dersler edindiğini düşünüyorum piyasalarla ilgili. Askerlik kısmını geçelim ama artık. Charlie askerden döndüğünde 21 yaşında ilk evliliğini yapıyor. Eşi Nancy ile sonradan kendi değerlendirmelerine göre de aslında biraz hızlı davrandıklarını ve çok düşünmeden bir evlilik yaptıklarını söylüyor. Kendisi 21 yaşında ve eşi Nancy 19 yaşında bu evlilik başlarken. Yine aynı dönemde hukuk fakültesine başlıyor. Aslında Charlie Michigan'daki matematik lisansını tamamlamadığı için bu üniversite kaydı bir miktar torpil diyebileceğimiz bir şekilde gerçekleşiyor. Kendisi de zaten söylüyor bunu ve girdiği okul bu arada Harvard Hukuk. Yani öyle herkesin elini kolunu sallayarak giremeyeceği bir yer. Ancak babası buradan mezun bir avukat olduğundan dolayı, büyük babasının da yine çok iyi bir hakim olmasından kaynaklı ve daha da önemlisi dekanın babasının yakın bir arkadaşı olması sebebiyle okula kabul ediliyor ama ileride bunun hakkını da veriyor tabii ki. Mezun olduğunda okulun en yüksek not ortalamasına sahip ilk %5 arasında yer alıyor. Charlie aynı zamanda çok çalışkan birisi ve kendine sunulan fırsatın ona kefil olan babasının yüzünü de pek kara çıkartmak istemediğinden yüksek bir başarı oranı yakalamasının zorunlu olduğunu da düşünüyor. Buradan zaten Charlie'nin nasıl bir karakterde olduğunu da az çok anlayabiliriz bence. Bir yandan evlilik, Bir yandan hukuk fakültesi ve sonrasında mezuniyet, sonra iş hayatına atılma derken artık Charlie ailesini geçindirmek için o ana kadar yaptıklarından daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu hissediyor. Sanırım o hukuk fakültesinde öğrenciyken çocukları da olmuş olabilir. Bu detayı çok net bulamadım ama tarihlere baktığımızda böyle bir sonuç çıkıyor. 1945 ve 1953 arasında evli kalmış ilk eşiyle ve bu dönemde 3 tane çocukları oluyor. Bir hukuk fakültesi öğrencisinin çocuğu olmakla ilgili benzer bir durumu ben de yaşadım. O yüzden bence bu detay çok önemli. Aynı şekilde ben de doğduğumda babam hukuk fakültesinde okuyormuş hala. Aynı zaman içinde bir öğretmendi. Ve böyle bir evi düşünmeniz için örnek vermek istiyorum o yüzden. Hukuk öğrencileri genel manada ellerindeki hukuk kitaplarını hatim etmek zorundalar. Çok ciddi bir ezber gerektiriyor. Bizim evde de ben bebekken tamamen sessizlik hakim bir şekilde akşamları babam ders çalışırmış ve çıt çıkmasını istemezmiş. Ben ağladığımda bazen kızarmış anneme bu çocuğu niye ağlatıyorsun diye ve başka kimse de olmadığından dolayı ben 3 yaşına kadar konuşmayı öğrenememişim. Sürekli evde hakim olan sessizlik ortamı yüzünden. Sanırım normal bir bebek için bu süre çok uzun diyebiliriz. Aslında 3 yaşından sonra da öğrenmem biraz zor olmuş çünkü babam hala hukuk fakültesine devam ediyormuş. Ancak o süreden sonra eve gündüzleri annemin öğretmen arkadaşlarının ve bana bakıcılık yapan kadının çocukları girip çıkmaya başladığı için onların sürekli konuşması, benimle ilgilenmesi falan derken çok fazla konuşulan bir eve dönüşünce ortam, ben de yavaş yavaş konuşmayı sökebilmişim 3 yaşından sonra. Bu dipnotu da araya sıkıştırmak istedim. Bir hukuk fakültesi öğrencisinin aynı zamanda evli ve bir baba olması durumunu daha net görebilmeniz için. Yani hukuk okumak gerçekten de çok zor olan bölümlerden birisi. Bugünlerde avukatlık mesleği belki de değer olarak biraz düşüş göstermiş olsa da herkesin çok kolay bir şekilde uzman noktasına ulaşamayacağı ve aşırı konsantrasyon, odaklanma ve zamanla oluşacak tecrübe isteyen mesleklerden birisi. Fakat devam edelim, burada takılmayalım. Belki de bu hukuk öğrenimi yüzünden ya da sonrasında iş hayatı yüzünden ilk eşiyle boşanıyorlar anlaşamadıklarından dolayı. Daha sonra Charlie çok uzun olmayan bir süre içinde tekrardan evleniyor 1956 yılında. Ve bu arada ikinci eşinin ismi de Nancy. Çok ilginç bir şekilde. Fakat o kısma geçmeden önce Charlie'nin hayatındaki en trajik olaylardan biri olan ilk eşinden yaptığı 3 çocuktan ilk oğlu olan Teddy Munger üzerine biraz konuşmamız gerekiyor. Charlie eşinden boşandıktan sonra Teddy'ye lösemi teşhisi konuluyor. Ve o dönem için böyle bir hastalık neredeyse kesin bir şekilde ölüm demek. Zaten bu teşhisten sonra da çok uzun olmayan bir sürede 1955 yılında ilk oğlunu kaybediyor Charlie. Bu onda çok büyük bir yıkıma sebep oluyor. Hatta şöyle bir sözü var. Çocuğunu günden güne kaybediyor olmak ve hiçbir şey yapamamak kadar acı bir şey yok diyor. Teddy için ve daha öncesinde boşanmadan da kaynaklı olarak, sonrasında da bu sağlık harcamaları için Charlie o zamana kadar biriktirdiği tüm parasını neredeyse sıfırlıyor. Oğlunu kurtarma ihtimalinin yanında bu belki hiçbir şey ama o dönem şunu anlıyor. Öncelikle para her şey demek değil. Ancak belki daha çok parası olsaydı daha farklı tedavileri yaptırabilir miydi sorusu kafasında sürekli dönmüş. Bu arada ben bunları sanki ondan dinliyormuş gibi yapıyorum, öyle aktarıyorum ama burada konuştuğumuz her şey onun çeşitli röportajlarından ve onunla ilgili yapılan çeşitli biyografi çalışmalarından çıkartılmış detaylar. Ben de sanki ilk ağızdan duymuş gibi aktarmaya çalışıyorum burada bir hikaye anlatımı açısından. Araya not olarak sıkıştırmış olayım bunu da. Charlie oğlunu kaybettikten sonra bu noktada şunu anlıyor. Ailesini güvence altına alması için, gerektiğinde elinden gelen her şeyi yapıyor olduğundan emin olmak için ve onlara büyük bir konfor alanı sağlıyor olmak için zengin olmak gerektiğini fark ediyor. Bu zenginlik tanımını nasıl yapabiliriz emin değilim ama bireysel olarak aslında benim de aradığım şey tam olarak bu diyebilirim. O da işte her şeyi aslında bir bakıma kendi bağımsızlığını kazanma isteğinin yanında daha çok ailesi için istiyor. Hukuk fakültesinden mezun olduğunda Kaliforniya Barosu'na kayıt yaptırıyor ve Los Angeles'ta avukatlığa başlıyor bir firmada. Aylık 300 dolara yakın kazanıyormuş ve bu ortalamanın biraz üstünde diyebiliriz o günler için. Doların enflasyonunu da buradan çok rahatlıkla görebiliyoruz yine. Bu aylık kazançla o dönem birkaç yıl içinde bir ev satın alınabildiğini düşünürseniz belki çok daha net görünür enflasyon. Yalnız artık sanırım Charlie'nin hayatla ilgili bu arka planını biraz geriye atarak onun yatırımcı kimliğine geçiş yapmamız gerekiyor. Charlie ilk girdiği hukuk firmasında çalışma hayatının zorluğunu ve bir patron olgusunu ilk elden tecrübe ediyor aslında. Zaten bu yüzden de kısa bir süre içinde kendi işinin patronu olmak istiyor. Müvekkillerinden birisinin sahip olduğu bir işletmeye çok gidip geldiği bir dönemde, işletmeyi ve yönetimi beğendiği için aslında bu şirkete ortak olmak isteyebileceğini düşünüyor yan bir iş olarak. Ancak o aynı zamanda çok utangaç birisi. Size ortak olmak istiyorum diyemiyor bir süre. Bir gün yine bu işletmenin önünden geçerken bu sefer cesaretini topluyor ve caddenin önünden geçtikten sonra aracını geri döndürüyor U çekerek ve içeri giriyor. Ben size ortak olmak istiyorum diyor. Aslında o dönem bu gözüne kestirdiği firma çok iyi bir durumda değil. Finansal açıdan bazı problemleri var ve elektronik dönüştürücüler, transformatörler üreten bir firma bu. Charlie bu şirketin geleceğini parlak görüyor ama durumlarından da haberdar ve işi toparlayabilirlerse çok büyük bir kazanç yaratacağını düşünüyor. Firmayla da zaten tanışıklıkları olduğundan dolayı onu ortak olarak kabul ediyorlar ama ilerleyen süreçte Charlie bu firmanın bir türlü düzelemediğini görmeye başlıyor. Üretim yaptığı alan da biraz savaş ekonomisine dahil olan basit bir alt teşeron diyebileceğimiz bir yapıda, sipariş üzerine çalışan bir firma ve 2. Dünya Savaşı'nın da sona ermesiyle aslında bir bakıma firmanın işleri de doğal olarak düşmeye başlıyor. Kötü gidişattan dolayı Charlie avukat olarak çalışmaya devam ederken bir yandan da artık yarı zamanlı olarak burada yöneticilik yapmaya başlıyor. Ama yine de firmayı bir türlü toparlayamıyorlar. Yönetimi kısmen devralıyor, işletmeyi küçültmeye götürüyor, şirketin iş modelini değiştirmeye çalışıyor, elinden gelen her şeyi yapıyor ve bir miktar düzeltme sağlıyor ama beklediği büyümenin tahmin ettiği kadar kolay olmadığını bir noktada kabul etmek durumunda kalıyor. Charlie ilk defa burada kötü bir işletmeyi iyi bir fiyattan almaktansa iyi ve kaliteli bir işletmeyi makul bir fiyattan almak fikrinin tohumlarını atmış oluyor aslında. İlk burada fark ediyor bu durumu. 4-5 yıllık böyle bir işletme deneyiminden sonra kendi paylarını elinden çıkartarak zararda yazmadan bu işten çıkıyor ve zaten çok büyük bir sermayesi de yok bu dönemde. Sanırım tahmini olarak 10-20 bin dolar gibi bir parası var aldığı borçlarla birlikte ve 1950'lerin ortalarından 1960'lara kadar işte bu süreçte geçiyor ve hala o ilk çocukluğundan beri düşündüğü bağımsızlığa ulaşmış değil. Aksine bir evliliği boşa gitmiş, bir çocuğunu kaybetmiş. Yatırım yaptığı işletmede işler iyi gitmemiş. Çalıştığı yerden memnun değil. Yani görünüşte her şey aslında onun aleyhine. Bu arada çalıştığı firmayla ilgili şöyle bir detay söyleyebiliriz. Hukuk firmasının patronu ona net bir şekilde odadaki ancak en zeki üçüncü kişi sen olabilirsin diyor. Ve çok sivrilmemesini tavsiye ediyor. Diyor ki bizim için odadaki en zeki kişi müvekkildir. Odada bulunan en zeki ikinci kişi ise benim ve sen ancak üçüncü olabilirsin diyor. Bu söz Charlie'nin kabul edebileceği bir şey değil. Mecburi bir şekilde çalışma zorunluluğu içinde devam ederken bir yandan da arayışlarını sürdürüyor. Bir gün yine müşterilerinden biri, yani firmasının müvekkillerinden birisi, Los Angeles'ta bir arazilerini satmak istiyorlar. Bu arada yıl artık 1960'lara doğru gelmiş durumda. Charlie ikinci evliliğinin daha ilk baharında, avukatlık kariyerinin de henüz başlarında sayılır. Ve burada müvekkillerine neden bu değerli araziyi satmak istediklerini soruyor. Çünkü bu arazinin üstündeki o köhne binayı yıkıp oraya tekrardan düzgün bir proje inşa ederlerse şu anda gerçekleştirecekleri satıştan çok daha karlı bir iş yapmış olacaklarını anlatıyor. Müvekkili bir noktada ikna ediyor ama adamın şöyle bir dönüşü var. Eğer bu kadar eminsen buradan böyle bir para kazanılacağına yönelik neden sen de gelip bizle ortak olmuyorsun diye soruyor. Sanırım fark edebileceğiniz üzere bu teklif Charlie için kaçırılmayacak bir fırsat. Elinde birikmiş olan tüm sermayeyi ve üstüne biraz da borç ekleyerek bu inşaat işine giriyor. Arazide yıkım işlemleri ve sonrasında yeni projeyi yapmaları yaklaşık 6-7 yıl sürüyor ve bu süre içinde Charlie avukatlığa devam ederken başka projelere de girmeye başlıyor ortak olarak. Onun düşüncesi şu şekilde. O dönem özelinde Los Angeles çok ciddi bir dönüşüm geçirmek üzere ve şehir yeniden yapılanıyor adeta. Ciddi bir insan göçü de var buraya ve işte burada inşaat anlamında bir fırsat var değerlendirmemiz gereken diyor. Yaklaşık 10-15 yıl içinde hemen hemen birbiri ardına 5 tane inşaat projesi yapıyor burada ortaklarıyla birlikte. Ve işte Charlie ilk 1 milyon dolarına bu 5 proje sonunda ulaşıyor. Bu arada projeleri yaparken Buffett'la da tanışmış durumda. Çünkü ilk tanıştırıldıkları tarih 1959. Charlie Omaha'dan uzaklaşmış durumda ve hatırlarsanız Buffett'la ilgili de konuşurken onun da Washington'a gittiğini babasının işleri sebebiyle konuşmuştuk. Fakat o Omaha'ya geri dönüyordu. Birbirlerini çok iyi tanıyan bu iki ailenin evlatları ancak 1959 yılında bir araya gelebiliyorlar bir aile yemeğinde. Çok iyi anlaşabilecekleri söyleniyor onlara ve öyle de oluyor zaten. Hemen daha o ilk tanışmada birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Sanırım Charlie'nin bu inşaat işlerinde para kazanma isteği ve yatırım yapmaya odaklanması da Buffett'tan etkilenmesi üzerine bile olabilir. Bu inşaat projeleri süreci içerisinde sık sık konuşmaya başlıyorlar. Ancak ayrı ayrı devam ediyorlar bir süre ve Buffett her zaman şöyle diyor. Onunla ilk tanıştığımda kendime ondan daha iyi bir ortak bulamayacağımı hemen anlamıştım. Bu Buffett'ın anında fark ettiği bir şey. Ama 60'lı yıllar Charlie için belki de en hızlı yıllar olabilir. Ve birçok farklı işle uğraşıyor. Belki de o yüzden hemen Buffett'a katılmamış olabilir. Bir yandan inşaat projelerine devam ediyor. Bir yandan artık kendi hukuk bürosunu kuruyor iki ortakla birlikte. Ve yine bir yandan 1962'den sonra kendi yatırım firmalarını kuruyorlar yine ortaklarıyla. Charlie, Kaliforniya'yı çok sevdiği için sanırım bu süre içinde Omaha'ya dönüp Buffett'la birleşme konusunda çok net değil. Çünkü 3 farklı iş birden yürütüyor Los Angeles'ta. Kurdukları yatırım firmaları aslında önemli bir noktada. Borsada kendi deskleri olan ve piyasa yapıcı olarak hizmet sunan bir firma bu. Yani alıcı ve satıcı arasındaki likiditeyi zaman zaman sağlıyorlar ve hisse alış satış işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Burada aradaki komisyondan kar üretiyorlar ama aynı zamanda kendileri de beğendikleri hisselere yatırım yapıyorlar. Bu yatırım firması özelinde Buffett'la çok sık görüşmeye başlıyor ve zaten ilk andan itibaren Buffett gibi Charlie de çok yakın arkadaş olacaklarının farkında aslında. Bu arada yine bir dipnot. Charlie'nin hukuk firması bugün hala devam ediyor ve çocuklarının bir kısmı yine avukat olmuş durumda. Yani aile gelenekleri sürüyor. Ama bu detaylarda çok kaybolmayalım. Charlie 1962-1975 arasında hem hukuk firması, hem inşaat projeleri, hem de yatırım firması ortaklığını bir arada yürütüyor. İnşaat tarafı 70'lerin başında tamamladığı o 5 projeyle birlikte kısmen bitiyor. Ve ilk 1 milyonunu da oradan kazandığını söylemiştik hatırlarsanız. Sonrasında diğer işleriyle birlikte 1975'lere gelindiğinde kendi adına 5 milyon doların üzerinde bir varlık yarattığı hesaplanıyor bugün. Ve bu arada yatırım firmalarının getirilerine baktığımızda 1975'te bu ortaklıktan ayrıldığı süreye kadar 13 yılda %20'nin üzerinde getiri sağlanmış. Aynı süre içinde Dow Jones endeksinin getiri oranı %5 civarında. Bu da yine önemli detaylardan birisi bence. Buffett'la bu süreç içerisinde daha da yakınlaşmaya başlıyorlar ve bir noktada Buffett onu ikna ediyor artık Berkshire'a gelmesi için. 70'lerin sonlarına kadar Charlie her ne kadar yatırımla haşır neşir olsa da aslında bir hukukçu ve onlar için bir aile geleneği bu. Charlie hiçbir zaman için çok yüksek servetler peşinde koşan biri de değil. İstediği şey sadece kendisi için bir bağımsızlık, kendi adına çalışmak ve ailesi için de yeterli bir seviyede finansal özgürlük ve refah arıyor. Daha fazlasını beklemiyor. Her zaman söylediği gibi. İşte onu bu daha fazlasına ikna eden kişi Buffett. Diyor ki, Charlie bir hobi olarak hukuk güzel bir iş ama sen daha fazlasını da yapabilirsin. Hukuku ve avukatlığı ona bir hobi işi olarak göstermeye çalışması sanırım Charlie'yi biraz sinirlendirmiş de olabilir. Ama bu söz derinlerden bir yerden onda büyük bir etki yapıyor. Zihnine bir tohum ekilmiş oluyor ve sonunda artık Buffett'ın hepimizin bildiği o cazibesine sanırım o da kapılıyor. Ve 1978 yılında diğer tüm işlerini askıya alarak Berkshire'a başkan yardımcısı olarak katılmayı kabul ediyor. Ve zaten gerisi de herkesin bildiği hikaye. 1960'larda başlayan bu dostluk, onları en yakın iki arkadaşa ve yatırımcı kimliği olarak da neredeyse bir elmanın iki yarısına dönüştürmüş durumda. 60 küsür yıldır birlikte devam ettikleri çok uzun bir yolculuktu bu. Bana kalırsa Buffett'ın Berkshire'a ve Charlie'ye kattıklarının yanında, Charlie'nin Buffett'a ve Berkshire'a yaptığı katkı oransal olarak çok daha üst seviyede bir yerlerdi. Çünkü çok ince dokunuşlar yapıyor ve bazen böyle şeylerin olması, küçük ama gerekli katkıların bileşkesi çok daha büyük bir şeye dönüşebiliyor. Charlie Munger'ın zaten bunun için bulduğu bir isim de var. Lollapalooza efekti diyor buna. Şöyle ki, bir işletme düşünelim. Ortada güzel bir ürün olsun, işletmenin geleceği parlak olsun. Tabii bunların tespit aşaması da çok önemli fakat Charlie'nin değişik bir yaklaşımı var burada. Bir işletme için çok küçük pozitif durumların birleşmesi sonucunda ortaya efekt olarak çok daha büyük bir şey çıkabilir diyor. Yani işletmeler açısından 1 artı 1 her zaman 2'ye eşit olmayabilir ve bileşik bir katkıdan söz edebiliriz. Bunun için verdiği bir örnek de var. Coca-Cola'yı burada örnek gösteriyor. Şu an Coca-Cola dünyanın en büyük kola üreticisi ve inanılmaz bir rekabet avantajı var hepimizin bildiği gibi. Şu anki durumlarının temellerine bakarsak, logosu da dahil bir şekilde çok güçlü bir ürün ambalajı var. Pazarlama stratejileri ve kampanyaları, reklamları, reklam yüzleri yine hep çok üst seviyede yapılmış bir satış stratejisi. Lojistik ve dağıtım ağı yine çok iyi seviyede. Ürünün kendisi herkesin ihtiyacı olduğunu belki de bilemeyeceği ama yine de tükettiği bir şey. Tabii bu tarz asitli içeceklerin zararlı kısımlarını bir kenara bırakıyorum. Pazarlama departmanları bu kısmını da çok iyi bir şekilde üstesinden geliyorlar. Yani şimdi bu markaya ve ürüne baktığımızda tek tek avantajlarını ele aldığımızda her bir avantajı için puanlama verirsek artı bir, artı bir şeklinde eşit puan dağıtsak bile tüm bunların hepsini topladığımızda aritmetik bir sonuçlamayla değerleme ortaya çıkmıyor. Küçük ve önemli şeylerin bir araya gelmesi ortaya kaliteyi çıkartıyor ve kalite her şey demek. Böyle şeylerin sonuçları da aritmetik değil, bileşik olarak ölçülen bir şey. Bu tarz işletmelerde 1 artı 1 eşittir 2 değil. Bazen 3, bazen belki 5 olabiliyor yarattıkları avantajlarla birlikte. İşte o yüzden şu anda olmayan bir markadan örnek verirsek, Le Cola çoğu şeyi Coca-Cola kadar iyi yapıyor olsa dahi onun gibi sonuçlar üretemiyor. Eğer reklam kısmında bir hata olsaydı, eğer lojistik kısmında küçük bir hata olsaydı, sadece bu iki değişken bile şu andaki hakim markayı rakiplerinin direkt gerisine bile atabilirdi. İşte Charlie Munger'ın işletmelerle ilgili keşfettiği en önemli şeylerden birisi bu. Yani kendi deyimiyle Lollapalooza efekti. Bence şirket incelemelerinde ve karşılaştırmalarında üstünde çok düşünülmesi gereken konulardan birisi bu. Özellikle de bir rekabet karşılaştırması yaparken. Charlie tüm bu düşüncelerini Berkshire'in genetiğine ve Buffett'ın da düşünme şekline enjekte ederek ortaklıklarını çok üst bir seviyeye taşıyor. Ya da taşıdı diyebiliriz en azından. Buffett'ın makul şirketleri ucuz fiyatlardan toplama fikrine karşılık, kaliteli şirketleri makul fiyatlardan toplama felsefesini yatırım tarzlarına ekliyorlar. Bunun en büyük örneklerinden bazıları da See's Candies şirketi, herkesin bildiği gibi. Yine Coca-Cola'da büyük bir etkisi var Charlie'nin. Yine 90'lardaki jilet ortaklıklarında büyük bir etkisi var. Bunun gibi daha birçok şirket var. Ve Buffett her zaman onun kararlarının kendisininkinden daha isabetli olduğunu tekrar tekrar söylüyor. Charlie'nin aslında yapmaya çalıştığı şey çok basit. Kaliteli şirketleri tespit etmek. Bu şirketler aynı zamanda tahmin edilebilir olsun, yani gelecekte üretecekleri karlar çok belirsiz olmasın, şirketin kendi alanında yarattığı bir rekabet hendeyi olsun ve aynı zamanda kaliteli, dürüst, iş disiplini olan insanlar tarafından yönetiliyor olsun. Aradığı şeyler basitçe bunlar aslında ve böyle fırsatlar gördüğünde, ki çok fazla gerçekleşmediğini söylüyordu bunların, özellikle de 2000'lerden sonra fırsatların daraldığından bahsediyordu sürekli. Zaten bu yüzden devasa bir nakit yığınının üstünde oturuyorlar. Belki artık fırsatları eskisi gibi koklayamadıklarını naçizane söyleyebiliriz ama bunun için de bir savunmaları var. Anlamadıkları, hesaplayamadıkları hiçbir işe para yatırmak istemiyorlar. İşte bu yüzden zaten fırsat bulamadıklarından bahsediyorlar. Fakat eğer onların kriterlerine uygun bir seçenek ortaya çıkarsa, hızlı hareket etmekten, çeşitlendirmeyi pek düşünmeden odaklı bir şekilde portföy dağılımı yapmaktan çekinmediklerini söylüyorlar. Zaten bunu Charlie'nin kendi kişisel portföyüne baktığımızda da görebiliyoruz. Berkshire'la birlikte 3-4 tane şirket vardı sadece ve bu durumdan gayet memnundu. Ve tüm bu hayat yolculuğu boyunca kişisel servet olarak 2 milyar dolar civarında bir varlık yarattı. Charlie bence birçok efsane yatırımcıdan kişiliğiyle de birlikte oldukça ayrışıyor. Kendinin de deyimiyle müthiş bir hayat yaşadı. Hep zengin olacağının farkındaydı yine kendi sözleriyle. Ama bunun için acele etmedi ve büyük bir hırsa kapılmadı. Öğrenmeye çok meraklı biriydi. Neredeyse 100 yıl yaşadı ve bu zamanı elinden geldiği kadar iyi değerlendirdi. Zamanı bir bileşik getiri makinesi gibi kullandı. Bu kadar ileri yaşına rağmen zihni hala parlak ve hatta daha 6-7 ay önce Berkshire'ın yıllık toplantısında yaşlılığı fark edilse bile kendini hala ifade edebiliyordu. Ben bunu biraz da yaptığı işten aldığı zevke, öğrenmeye ve okumaya karşı duyduğu açlığa, kendi işi olsa da son zamanlarına kadar hala aktif bir şekilde çalışıyor olmasına bağlıyorum. Hepimizin de onun hayatından, öğütlerinden dersler almamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir yandan da birçoğumuz onun şanssızlıkları kendi avantajına çevirerek yarattığı kadar şanslı olmayacağız. Aynı zamanda bu kadar uzun da yaşayamayacağız. Ve o yüzden elimizdeki zamanı, önümüzde kalan süreyi bence daha iyi değerlendirmek için bugünden düşünmeye başlamalıyız. Bir kitap önerisi de yapmak istiyorum bu noktada. Onunla ilgili sanırım hazırlanmış en iyi kitap Charlie'nin Almanağı, Zekası ve Bilgeliği kitabına mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Daha yakından prensiplerine göz atmak için. Artık bir devrin sonuna geldik. Berkshire içinde işler artık eskisi gibi olmayacaktır. Bunu iyi veya kötü anlamda söylemiyorum ama bu eski zamanın insanları artık aramızdan teker teker ayrılıyorlar. Hatta birçoğu ayrıldı bile. Fakat bize yazılı, sözlü birçok miras bıraktılar kendi servetlerinin yanında. Zihinlerinin en derin bölümlerini bize açtılar. Ve bu paylaşım bana göre çok daha büyük bir servet aktarımı. Biz de o yüzden elimizden geldiğince bu bilgelikten faydalanmalı ve kendi adımıza dersler çıkartmalıyız. Bana göre bundan daha büyük bir servet de olamaz zaten. Charlie'nin bir sözüyle toparlayalım artık. Şöyle diyor. Hayatta en zeki olmayan, hatta bazen en çalışkan bile olmayan ama bir öğrenme makinesi olan insanların yükseldiğini sürekli görüyorum. Her gece yatağa kalktıklarından biraz daha akıllı giriyorlar. Ve işte bu da onlara çok yardımcı oluyor. Özellikle de önlerinde uzun bir yol varsa. Huzur içinde uyu, Charles Thomas Munger. Bize bıraktığın en büyük mirasın olan bilgeliğin için en içten teşekkürlerimizle. Bu haftalık benden bu kadar. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan bu bölümün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Uygulamayı indirerek yeni nesil dijital yatırım deneyimini siz de deneyebilirsiniz. Ek olarak Satoshi Radyo Podcast'i altında Hodul Günlükleri ismiyle 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.